Ayrım 8, sayfa 95. Kane bir an için şaşkın bir halde olduğu yerde kala kaldı. Sonra beyaz önlüğü gören Rus'un aldanıp kendisini bir doktor sandığını anladı. Kane zorlanarak ilerleyip koridorun sonundaki ikili kapılardan dışarı attı kendini. Asansörleri bulduğunda tam gümüşü düğmelerden birine basmak için elini uzatmıştı ki baldırında bir titreşim hissetti ve telefonu çalmaya başladı. Lanet olası Venet. Kane cebine el atıp telefonu susturmaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Çünkü ikili kapılar açılınca elinde cep telefonuyla Kozlov göründü. Gülümsüyordu. Kane çaresizce asansör kapılarına baktı. İçin için yalvarıyordu asansörün gelmesi ve kapıların açılması için. Kaçacak bir yer ararken asansörün kapısı önünde kapalı duyuyordu. Kozlov sakince ona doğru geliyordu. Sanki fırtınadan önceki sessizliğin tadını çıkarıyor gibiydi. Tam o anda asansörün kapısı açıldı. Asansörde elinde bir paspas olan İspanyol görünümlü bir adam vardı ve yanında da tekerlekli bir kovanın içinde su. ''Özür dilerim ama'' dedi. Kane neye uğradığını şaşıran hademenin elinden paspası kapıp kovayı aldığı gibi koridordan aşağıya doğru fırlatırken. Planlasa zamanlaması bu kadar iyi olamazdı. Kozlov kovadan kaçabilirdi ama bunu yaparken paspas omzuna çarpınca kova devrildi. Sabunlu sular yere dökülünce de Kozlov kaydı ve büyük bir gümbürtüyle yere yapıştı. Kane koca asansörün içine attı kendini ve elinin altındaki ilk düğmeye bastı. Kozlov ayağa kalkamadan kapıların kapanması için de dua ediyordu bir yandan. Kapı kapanırken Kane dev adamın yaklaştığını gördü. Kozlov asansörü durdurmak için kolunu uzatmıştı ama artık çok geçti. Metal kapılar kapandı ve asansör yukarı çıkmaya başladı. Kane asansör her bir kata çıkarken değişen sayılara bakıp birden kendini ne kadar aptalca bir duruma düşündüğünü anladı. Ne yapmaya çalışıyordu? Hastanenin içinde bir Rus mafya üyesiyle koşturmaca mı oynuyordu? İşler nasıl böylesine çığırından çıkmıştı? Sonra birden anladı. İlaç. Hapı yutmuştu, uyanmıştı ve sonra ne olmuştu? Belki şizofren olmuştu, belki de bir nöbet geçiriyordu ve Rus mafyasının peşinde olduğunu sanıyordu. Ama bu imkansızdı, her şey gerçekti. Hapı almadan önce kaybetmişti Nikolay'a ve parayı. Tamam, son birkaç dakikadır her şey garipleşmişti. Ama bu Kane'in kendisinin garipleştiği anlamına gelmiyordu, öyle değil mi? Belki de bu bir karabasandı. İlacı alınca görmeye başladığı kötü bir rüyaydı. Hayal görmediğinden emin olmak için kendini çimdikledi. Canı acıdı ama bu herhangi bir şeyi kanıtlıyor muydu? Belki de canının acıdığını hayal ediyordu. Bu sonsuz bir mantık döngüsüydü ya da mantıksız bir döngü. Hangi açıdan baktığına bağlıydı insanın. Halüsinasyon gören, olmayan şeyleri gören biri. Böyle bir anı yaşadığından ve yaşamadığından nasıl emin olabilirdi? Ya korktuğu başına geldiyse, ya tamamen keçileri kaçırdıysa, normalle anormal arasındaki çizgiyi geçtiyse, Jasper'ın gözleri çınlıyordu kulaklarında. Sanki dalga geçiyordu onunla. İnsana bir şey oluyormuş gibi gelmiyor, her şey normalmiş gibi geliyor. İşte bu yüzden bu kadar korkutucu. Birden asansör sarsılarak durunca kapıların açılacağını belli eden zil sesi duyuldu. Bu Kane'e bir fırın saatini hatırlattı. Kapılar açılınca Kane hiç düşünmeden 15. katta indi. Bu katta hangi hastaların yattığına dair bir levha falan yoktu. Kendi yattığı koridora benziyordu. Arkasında kalan asansörün kapısı kapandı. Kane başka bir asansöre binmeyi düşündü ama sanki içinden bir ses ona bunu yapmamasını söylüyordu. Sanki gerçekten kafasının içinde bir ses vardı. Daha değil, daha işim bitmedi. Bu gerçekten aklını kaçırdığını mı kanıtlıyordu acaba? Hayır, bunu kabul edemiyordu. Bunun sadece içgüdülerinin sesi olduğunu tekrarladı kendine. Genelde içgüdülerini dinlerdi. Dinlemekle de akıllılık ederdi. Güvenirdi içgüdülerine. Ancak poker masasında kaybedecek bir ele 11 bin dolar yatırma kararını da içgüdülerini dinleyerek vermişti. Pek de iyi olmamıştı. Aklından geçen tüm bu düşünceleri bir kenara itmeye çalışan Kane, boş koridor boyunca yürüdü. Ayak sesleri sert ve soğuk zeminde çınlıyordu. İkili bir kapıya geldi. Kapının pürüzsüz kollarına el atınca, birden sanki daha önce buraya gelmiş, bunları yaşamış gibi hissetti kendini. Her şey o kadar tanıdıktı ki. Elinin altındaki soğuk metal kol, başının üstündeki pek de parlak olmayan floresan lamba, çevreyi sarmış olan antiseptik alkol ve ilaç kokusu. Birden çok yoğun duygular hissetti ve kendini... Neydi bu duygu? Öngörü müydü? Psişik miydi? Birden kendine çok güvendi. Sanki elinde bir Flush Royal varmış da asla kaybedemezmiş gibi hissetti. İkili kapıdan içeri girdi ve diğer tarafta ne olduğunu görmek istedi. Sessiz odaların önünden geçerken sanki soğuk bir rüzgar yalıyordu yüzünü. Yaşayacağını önceden bildiği her anın tadını çıkarmak istercesine bu soğuk havayı soludu. Kane bu deneyimin sakinleştirici, huzurlu olduğunu düşündü. Uyuyan insanların kapılarının önünden yürümek ve bilinçsiz zihinlerinde ne gibi rüyalar, hülyalar, karabasanlığa canlandırdıklarını düşünmek. Tavana kadar yığılmış meyveli çörekler, ağızlarından köpükler saçan kuduz köpekler, eski sevgilisiyle çirkin bir yüzleşme. Bunlar geçmişte yaşanmış, canlı tutulmuş hatıralar gibi birer birer geçti aklından. Birden huzurlu hissetti kendini. Sanki empati kurmuş, bağlıymış gibi. Neye bağlıydı ki? Onların zihinlerine dedi ses, içgüdüsü, fısıldayarak. Kane bunun delilik olduğunu geçirdi aklından. Tabii ki öyle, ama bu gerçek olmadığı anlamına gelmez. Korkarak başını salladı, işte olan olmuştu. Tamamen aklını kaçırmıştı, halüsinasyon görüyordu. Ama tüm bunların gerçek olmaması söz konusu değildi. Çünkü çok gerçekçiydi. Jasper'ın sözleri çınladı kulaklarında. Gördüklerin gerçek gibidir. Doğal, hatta olağan. Sanki hükümetin düşüncelerini çalmaya çalışması ya da en yakın arkadaşının seni öldürmeye çalışması en normal şeymiş gibi gelir. Tüyleri diken diken olurken soğuk terler döktü. Odaklanmalıydı. Etrafına daha dikkatli bakmaya başladı. Önünden geçtiği her kapının üstünde bir numara, bir de beyaz kart vardı. Kartın üstünde odada yatan hastanın soyadı ve adı yazılmıştı büyük harflerle. Horan Nina, Karafotis Michael, Naftoli Debra, Kaufman Scott. Dördüncü odanın önünden geçene kadar Kane bu isimleri okurken birini aradığının farkına varmadı. Her kapının önünden geçerken beynindeki ses ona hayır, hayır, hayır demişti. Beşinci kapıdaki ismi okuyunca durdu. Odada birinin ağladığını duyabiliyordu. Evet, işte kızı buldun. Kane hiç tereddüt etmeden içeri girdi. Koca hastane yatağının örtüleri kırışıktı. Ama sanki yatakta kimse yok gibiydi. Gözleri odanın karanlığına alışınca Kane yastığın üstünde bir oyuncak bebeğin başını gördü. Sonra da bebek ona doğru dönüp kocaman yaşlı gözlerini kırpıştırdı. Kane bağırmamak için kendini zor tuttu. Dilini ısırıp korkusunu yenmeye çalıştı. O anda da gördüğünün bir bebek değil de küçük bir kız olduğunun farkına vardı. Koca yatağın içinde o kadar küçük kalmıştı ki çok yalnız görünüyordu. İyi misin diye sordu Kane ne diyeceğini bilemeyerek. Hiç konuşmadı kız ama Kane başını salladığını fark etti. Bir hemşire çağırayım mı? Kız başını hayır anlamında salladı. Peki ben kalayım mı seninle biraz? Küçük kız başını salladı. Peki. Kane küçük kızın yatağının yanına yavaşça bir istemli çekip oturdu. Adım David ama arkadaşlarım bana Kane der. Merhaba Kane. Küçük kızın sesinden halsiz olduğu anlaşılıyordu. Ama sanki başka bir şey de duyuluyordu. Umut muydu duyduğu? Kim bilir, belki de umuttu. Ya da başka bir şey miydi? Kane emin değildi. Kane birden birkaç saattir bu kadar korktuğu için kendinden çok utandı. Ne de olsa bir yetişkindi. Yataktaki kızsa daha bir çocuktu. Onun yaşında bir hastanede tek başına olmak çok korkutucu olmalıydı. Adın Elizabeth değil mi? Aha derken kız burnunu çekti. Çok güzel bir adım var. Benim de küçük bir kızım olsaydı adını Elizabeth koyardım herhalde. Öyle mi diye sordu küçük kız burnunu silerken. Öyle dedi Kane gülümseyerek. Sonra ona bir sır verecekmiş gibi kıza doğru eğilip göz kırptı. Şimdi de senin benim de güzel bir adım olduğunu söylemen gerek. Gerçi benimki Elizabeth kadar güzel değil ama. Elizabeth kıkırdadı. Senin adın da güzel. Öyle mi diye sordu Kane kızı taklit edip sesini incelterek. Elizabeth yine güldü. Öyle derken gülümseyince birkaç dişinin eksik olduğu görülüyordu. Sonra da sen diğerlerinden farklısın dedi. Hangi diğerleri? Diğer doktorlardan. Sanki bunu anlamamak için aptal olmak gerekiyormuş gibi. Diğerleri benimle hiç konuşmazlar. Bir tek ağzını aç, aa de derler. Haklısın, doktorlar fazla konuşmazlar. Tüm gün boyunca hasta insanlarla uğraşıyorlar. Onların da işi zor aslında. Anlayışla karşılamak gerekir bence. Herhalde dedi kız kendinden yaşça çok olgun birine yakışabilecek bir kadercilikle. Yoruluyorum da ondan. Evet dedi Kane ve o da birden kendini çok yorgun hissetti. Anlıyorum seni. Kız daha dikkatli baktı Kane'e. Karanlıkta yüzünü seçebilmek için gözlerini kıstı. Sen gerçekten bir doktor musun Kane? Kane gülümsedi. Eğer doktor değilsen beni daha az mı seveceksin? Hayır, daha çok seveceğim. O zaman dedi Kane, değilim. İyi, çünkü ben doktorları çok sevmem de. Ben de dedi Kane. Kane bir süre bir şey demedi ve Elizabeth ağzını kocaman açarak esnedi. Herhalde bana git diyorsun artık, uyku saatinde geçti. Kane ayağa kalktı ama daha bir adım atamadan Elizabeth elini uzatıp adamın koluna yapıştı. Kane kızın ne kadar güçlü olduğunu fark edince şaşırdı. Lütfen hemen gitme, biraz daha kal. Ben uyuyuncaya kadar kal. Peki dedi Kane ve yerine oturdu yine. Kolunu tutan Elizabeth'in elini alıp diğer elini yanına koydu. Horladığını duyuncaya kadar hiçbir yere gitmeyeceğim, söz. Ben horlamam. Görelim bakalım dedi Kane kızın örtülerini düzeltirken. Şimdi gözlerini kapa ve uykunu getirecek bir şeyler düşün. Elizabeth ona söylenini yaptı. Birkaç saniye sonra kız gözleri kapalı olduğu halde başını Kane'e doğru çevirdi. Yarın akşam da beni görmeye gelecek misin? O zamana kadar taburcu olmuş olurum Elizabeth. Belki rüyalarıma girersin, olmaz mı? Olur, rüyalarda görüşmek üzere. Birkaç dakika sonra Elizabeth'in nefes alışverişi yavaşladı. Kane parmak uçlarına basarak odadan çıktı. Bu kızın her nesi varsa iyileşeceğinden çok emindi Kane. Her şey bir şekilde yoluna girecekti. Jasper, bloğun etrafında bir tur daha attı. Sesin kendisine hadi demesini bekliyordu. Daha önce hiç silah kullanmamıştı ama bu onu endişelendirmiyordu. Resim çekmek gibiydi bu iş. Odaklı ve bas. Aralarındaki tek fark bir Nikon kamera, 9 milimetrelik bir Lorgin Lee gibi geri tepmezdi. Harlem'de yasa dışı silahı aldığı yerde birkaç tur antrenman atışı yapmayı düşünmüştü. Ama yalnızca 2 şarjör mermisi vardı. Ve boşuna mermi harcamak istemiyordu. Ne kadar mermiye ihtiyacı olacağını bilmiyordu. Ses bu konuda çok fazla ayrıntıya girmemişti. Ona git bir silah al, sonra da şehir merkezine dön demişti. Jasper de aynen öyle yapmıştı. Neyse artık olay yerinde alıştırma yapardı. Jasper birini öldürmek zorunda kalıp kalmayacağını merak etti. Birini öldürmek istemiyordu ama eğer ses ona öldürmesini söylerse öldürürdü. Ses onu yanlış yola sürüklemezdi. Bu imkansızdı zaten. Çünkü ses her şeyi bilinebilecek her şeyi bilirdi. Jasper bunun nedenini bilmese de emindi. Ses ona hiçbir zaman her şeyi bildiğini söylememişti. Ama bazen ses onunla konuşurken zihninin bir yerinde Jasper onun gördüklerini görebiliyordu. Böyle anlarda da Jasper her şeyi görebiliyordu. David'e zarar vermek için komplo kuran kafa kafaya vermiş herkesi görmüştü. Birileri onu para karşılığı satmaya hazırdı. Diğerleri onu denek olarak kullanmak istiyorlardı. Birkaç kişi de ölmesini istiyorlardı. İşte Jasper bu yüzden silah almak zorunda kalmıştı. Korumak için. David'e zarar vermeye çalışanlara karşı onu korunmak için. Asla ikisine zarar vermelerine izin vermeyecekti. Asla. Zamanı geldi. Jasper boş kaldırımda olduğu yerde dondu kaldı ve başını yana eğdi. Aynen bana dediğin gibi silahı aldım. Hazır mısın? Evet. İyi. Sana şimdi yapacaklarını tek tek anlatacağım. Jasper dinlerken sonsuzluğun bir parçasını görebilmek için gözlerini kapadı. Bunu yaptığı anda da gülümsemeye başladı. Çünkü gerçek amacını anlamıştı. Sonra ses sustu. Jasper gözlerini açtığında bu görüntüler bilincinde yalnızca birer gölge olarak iz bıraktı. Gördüğü her şeyi hatırlamasa da kendini bulutların üzerindeymiş gibi hissediyordu. Sanki içini tarif edilemez bir mutluluk kaplamıştı. Elindeki silaha daha da sıkıca sarılarak sokak boyunca hızla ilerledi. Zamanında yetişebilmek için depar atması gerekecekti. Kane, Elizabeth'in odasından çıkınca o odaya girmesini teşvik eden şey her neyse, içgüdüleri, ses, sustuğu için memnundu. Artık orada olmak için bir nedeni kalmayınca asansöre binmek için koridor boyunca yürüdü. Zemin kata geldiğinde birden bir şey onu durdurmaya çalışıyormuş gibi hissetti. Sanki biri kulağına fısıldıyordu. Ana çıkıştan çıkma. Orada seni bekliyor. Acil servisten çık. İçgüdülerini dinlemekten, sesi dinlemek demek daha doğru olacaktı belki de, çekinen Kane koridorlarda dolanıp acil servisi buldu. Bu televizyon dizilerindeki acil servisler gibi bir yer değildi. Yakışıklı doktorlar hastaya acil müdahale gerekiyor ya da hemen ameliyata alın diye bağırışarak koşuşturmuyorlardı koridorlarda. Mutsuz insanlar duvar diplerindeki oturma yerlerine dizilmişlerdi. Öksürüp tıksırıp duruyorlardı. Yaralarından kan ve cerrah takıyordu. Çıkışı gören Kane oturanların arasından oraya doğru yöneldi. Kocasıyla tartışan hamile bir kadının yanından geçti. Birden başı dönünce o da sanki gitti geldi gözünün önünde. Sanki bir şelalenin arkasından bakıyordu acil servise. Kane durdu ve yanındaki sandalyenin arkasına tutunup gözlerini sıkıca kapadı. Kapı eşiğinde tartışan çifti duymamaya çalıştıysa da konuşmalarını duymazdan gelemiyordu. Tek başıma kalamam. O salak trene binip gidiyorsun sabahtan akşama kadar. Ben de burada kalıyorum, senden çok uzakta. Hayatım ama... Bana hayatım ama deme. Bin bir türlü şey gelebilir başıma. Gel doktora soralım. Siz ne dersiniz? Bir an için sessizlik oldu. Doktor bey! Doktor bey! Kane gözlerini açtığında artık başının dönmediğini hissedince rahatladı. Hamile kadın ona bakıyordu. Pardon dedi Kane aklı karışmış bir şekilde. 3 defa erken doğum kasılmaları yaşamış ve ilk bebeğini kaybetmiş bir kadının eşi sürekli doğu yakası boyunca gidip gelen bir trendeyken evde tek başına kalması doğru mu sizce? Kane hamile kadının kocasına baktı, sanki soruya cevap vermesine yardım edebilirmiş gibi. Adam sadece omuz silkti. Emin değilim dedi Kane, bir yandan akıllıca bir şeyler söyleyebilmek için aklını çalıştırmaya çalışarak. Yakınlarda oturan akrabalarınız var mı? Kadın hayır anlamında başını salladı. Philadelphia'da bir kız kardeşim var sadece. Benim de kardeşim orada oturuyor. Dünya ne kadar küçük değil mi dedi Kane, sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi. Birden düşünmeden konuştu. Neden gidip kardeşinizle kalmıyorsunuz bebek gelene kadar demek istedim. Bunu duyan kocanın yüzünde güller açtı sanki. Evet hayatım, bence de bu harika bir fikir. 2 ay Nora'nın yanında kalırsın. Bebek doğunca da eve gelirsin. Herkes mutlu olur böylece. Kadın birbirine kenetlediği şişmiş ellerine baktı. Sanki yalnız kalmaktan korkuyormuş gibi kendi ellerini tutuyordu. Birden başını salladı. Tamam, onu ararım. Adam rahatlayarak iç geçirdi. Eşini alnından öptü ve elini Kane'e doğru uzattı. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim dedi Kane. Bu garip sohbet sona erdiği için çok memnundu. İyi şanslar size. Sağ olun derken adam hala Kane'in elini sıkıyordu. Adam karısına kapıya kadar eşlik ederken kadın hala ona saat başı aramasını söylüyordu. Kadın adama sürekli cep numarasını tekrarlatıyor, ezberlediğinden emin olmak istiyordu. Böylece adamın aramamak için bir bahanesi olmamasını istiyordu. Kane çiftin dışarı çıkmasını bekledi. Arkalarından giderse yine kendini bir aile kavgasının ortasında bulacağından çekiniyordu. Genç çiftin gittiğine emin olunca da son 20 adım atarak hastaneden çıktı. Çıkıştan dışarı adımını attığı anda buz gibi hava iliklerine işledi. Soğuktan nefret etmesine rağmen Kane kulaklarını uyuşturan beyaz önlüğün içine işleyen havanın tadını çıkardı. Kaçmıştı. Her şey yoluna girecekti. Birden kaba bir çift el yakasına yapıştı ve Kane'i bir apartmanın duvarına sertçe rastladı. Kane başını duvara çarpmıştı. Omuriliği bile ağrıdı. Kane daha elini bile kaldıramadan adam bir kolunun altına sıkıştırdığı Kane'i yarı taşıyarak yarı sürükleyerek boş bir arsanın köşesine götürdü. Onu orada yere attı. Sonra da Kane'in gırtlağına yapışıp yıkık dökük bir tuğla duvara doğru itti. Kane karanlıkta adamın yüzünü göremese de şivesini duyunca kim olduğunu anladı. "Bay Kane," diye gürledi Kozlov. "Ben de sizi arıyordum."